Ayrım 16.
Düğümleri üfleyen kadınlar, Ece Temel Kur'an, sayfa 199. 16. bölüm. Sizi otelin terasında beyaz gecelikli 3 çakır keyif hanımefendi olarak görmeden bir gece evveldi. Ah, belki size anlatmamalıyım ama anlatacağım. Kahkaha. İsteseniz de geri dönemezsiniz artık. Zaten o gece gördüğüm için inandım size. Bir işarete inanır gibi. Bana sorarsanız bu yolculuğa sizinle çıkacağımız ta o zaman belliydi. Aa, peki peki, elini savurdu. Neyse, beni gördüğünüz gece, bir gece önceki büyük yemek yüzünden biraz, İngilizlerin dediği gibi blue idim. Yıllardır ilk kez tek başıma içiyordum. O yüzden size, vallahi zamanı çalmıştım zaten. Yıllar var ki aşk yok. Ah kardeşim, var da ne kadındı, her neyse. Bir gece öncesiydi, büyük bir yemek verdim diyordum. Masanın etrafına dizdim. Kahkaha. Aşk ile geçirdiğim günlerin bütün erkekler, hepsi bir masanın etrafında. Dünyanın her yerinden geldiler. Kimileri çok uzaktan. Bir kahkaha, can alıcı. Hepsi nasıl ihtiyarlamış? Ben hiç öyle değilim. Bir elini diğerinin üzerine koydu kucağında. Ellerine değil, düzgün tırnaklarına baktı. Şanslı bir kadınım. Albümlere konacak resimlerimi çağırıp onlarla yemek yiyebiliyorum hala. Bütün bir albümü yakmadan önce son kez resimlere bakmak gibiydi o gece. Hepsine en sevdiği yemeği yapmıştım. Şaşıp kaldılar. Bir tek kişi gelmedi. O da bu sabah gördüğünüz o ihtiyar. Bana doğru. Senin mavi yüzlü ihtiyar dediğin adam. Niye mavi olduğunu bilmiyorsun belki. Anlatırım. Her neyse. Sadece kısa bir not gönderdi. Beni o yemeğe gelemeyecek kadar sevmiş falan filan. Bir de bu küpeleri göndermişti. Sabah kahvedeyken mavi yüzlü ihtiyarı gösterdi, küpelerdi bunlar. Size verilen kolyelerle aynıdır sembol. Bana doğru yine. Onu da biliyorsun, anlatırım. Mavi yüzlü ihtiyar yemeğe gelmedi. Çünkü Saydın'ın amcası ile biz büyük bir aşk yaşarken sevdi beni. Almak istedi. Çölün ortasında büyük bir düello ettiler. Develer üzerinde. Elindeki bastonu ihtiyarlıktan değil, bacağını o gün sakatladı ve hiç iyileşmedi. Bana Tin Abutut derdi. Gördünüz hala diyor. Gülümseyip yandaki aynaya hızlıca dönüp baktı. Sahili büyük kadın demek, Tuareg dilinde. Timbuktu'nun tarih öncesindeki adıdır aynı zamanda. Çok çekti benim aşkımdan, çok. Büsbütün zalim olmadığını göstermek için büzdü yayılan gülümsemesini. Yine de sağ olsun, bugün bile ricamı kırmıyor. Kendisi göçer aşiretlerin çok saygı duyduğu bir beyefendidir. Emri olmasa çölü geçemeyiz. Saydın'ın yanında anlatmak istemedim. Çünkü hep o düello yüzünden gittiğimi düşündü. Oysa, her neyse. Küpelerin ve mavi ihtiyarın hikayesi budur. Doğrusu bugün hayret ettim gelişine. Bize yardım etmeyi kabul etmesi de enteresan. Benden nefret ettiğini sanıyordum oysa. Demek beni hala seviyor. Yine ellerine baktı uzun uzun beğenerek. Yefren'e niye geldiğimize gelince. Evet, işte sabahtan geceye kadar beklediğimiz hikaye. Bu hikayeyi kahveden Saydın'ın arabasıyla ayrılıp Yefren'e doğru yola düştüğümüzden beri bekliyoruz. Nihayet Madame Lila, Erguvani geceliğiyle Yefren'de garip bir odada anlatıyordu. Bu anı Meryem'in arabada iyi de Yefren'e niye gidiyoruz diye bağırmasından beri bekliyoruz. Ne bağırıştı ama. Meryem uyku, Saydın'ın silahlı park operasyonu ve mavi ihtiyar yüzünden sersemlemiş olabilirdi ama hala yolculuğumuzun dünyevi ayrıntılarıyla kararlı şekilde ilgiliydi. Kahveden ayrılıp Yefren yoluna çıktığımızda Sayda'dan Libya haritasını istedi. Nihayet bir tomar haline getirilmiş büyük bir haritayı eliyle düzleyip Yefren'i bulduğunda isyan etti. İyi de Yefren'e niye gidiyoruz? Yol üstünde değil ki. Kuzeyde. Biz güneye gitmiyor muyuz? Ayrıca kuzeyde hala çalışmalar sürüyor. Siz bizi öldürmeye karar verdiniz galiba Madame Lila. Madame Lila, ölüm, savaş, kuzey, güney gibi tamamen önemsiz ayrıntılarla ilgili sorgulanmaktan sinirlendiğini açıkça belli etti. Amira ve ben eyvallah ettik ama Meryem'i ikna etmek öyle kolay değil. Duymamazlıktan gelen Madame Lila'nın kulağına bağırdı. İyi de Yefren'e niye gidiyoruz? Madame Lila kaşını kaldırıp yarım döndü. Asla Meryem'in sorusunu cevaplar gibi değil, havalara konuşur gibi. Yefren'e gitmemizin iyi olacağını düşündüm. Görmenizi istediğim bir ev var. Sonra da daha önce sesini duymamış da Meryem'in kendisine doğru eğildiğini yeni fark etmiş gibi konuştu. Bilhassa senin Meryem Hanım, Dido'nun evini görmen gerektiğini düşündüm. Otomat gibi sektirmeden sordu Meryem gözleri büyüyerek. Hangi Dido? Senin güya profesörü olduğun Dido, dedi Madame Lila. Dido olan. Meryem sadece akademisyenlerin başına musallat olan, her şeyini bildiği konunun bilmediği bir ayrıntısı ortaya çıkınca düşünen çocuksu telaşa düştü. Ha? Orada evi yok ki Dido'nun. Yok yani, olmaması lazım. Madame Lila, etti sadece yarım gülümseyerek. Sevgili Meryem, bu gece uyuyacağın ev Dido'nun evinden başkası değil, bundan emin olabilirsin. Meryem iki eliyle ön koltuklara tutunarak karmakarışık bir yüzle yavaş yavaş bıraktı kendini arka koltuğa. Ben de Amira'da gülüyoruz için için. Yüzümüzden de belli. Ben kaşlarım sekiz olarak sizin çalışma Dido üzerineydi değil mi sevgili Meryem dedim. Tutamadım kendimi. Kaşlarını çatıp bana baktı. Amira tamamladı yutarak gülmesini. Elisa olarak da bilinir. Meryem hala mırıldanıyordu. Ama öyle bir yer olmaması lazım. Olamaz yani. Eyüp Bey'le konuştum sabah dedi Madame Lila. Bilhassa senin hamam işini sordum diye Amira'ya söylediğini belli etti. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Sanırım Eyüp Bey halledecek o işi. Neyi halledecek diye sordu Amira. Henüz erken, bir iki hafta sonra daha kesin bir şey söylerim. Şimdilik sadece bekleyelim diye uyandırdığı merakı kursağında bıraktı Amira'nın. Amira bize baktı. Meryem, bir iki hafta daha yollardayız yani öyle mi? Diye hafif gergin sorunca Madame Lila tatlı bir alayla Meryem'e yapıştırdı cevabı. Fena mı? Yeni şeyler öğreniyor bazılarımız. Amira ve ben gülünce Sayda da katıldı. Meryem doğal olarak Amira ve bana sadece ikimize ha ha ha dedi ve sinirli kalmaya devam etti. Madame Lila bu sabahtan beri pek havalı zaten. Yola çıktığımız için mi dirildi yoksa eski aşıklarından birini göreceği için mi canlandı bilmiyoruz. Ama jadıyı terk ederken, şair kızların kumandanı ile konuşurken bile havası farklıydı. Daha yola çıkmadan rüzgar almaya başlamış bir yelken gibi bizi yolculamaya çıkan kızların arasından onu buldu. Dümdüz şöyle söyledi. Sendeki sende kalacak. Kimseyle ilgili değildi. Kimseyle ilgili olmayacak. Aşk onunla ilgili değildi. Olmayacak. Yerine başkası gelecek. Aşk hep sende olacak. Gelecek olana yer aç. Robot gibi, aynen bir robot gibi. İnsanın bazen Madame Lili'yi öldüresi geliyor ama tam öldürmek istediğin anda başka bir numara çevirdiği için hayır, sevgi, sıcaklık değil, merak duyuyorsun. Hikayenin gerisini o kadar çok öğrenmek istiyorsun ki öldürmeyi göze alamıyorsun, öyle bir kadın. Ama Şehrazat gibi, hülyalı bir sanat filmi değil. Bizim Madame Lili belgesel, komple gerçek. Şair kız hiçbir şey söylemedi. Küfreder gibi baktı sadece. Madame Lila hiç aldırmadı o bakışlara. Amira'nın kolunu tutup yola çıkma zamanı dediğinde fısıldadı sadece. Acısı geçtiğinde sadece bu sözleri hatırlayacak. Madame Lila yine kaptan, yine kumandan. Kadına can geliyor yürümeye başladı mı? En az 20 yıl gençleşiyor. Acayip bir şey. Böylece çıktık yola. Gittik gittik ama şair kızların kumandanın taş yüzü gitmedi aklımdan. Bir benzerim hiçbir yerin ortasında doğmuş, yine de yeşermiş ama bir savaşın içinde büyürken dalı kırılmış gibi. Ne olacak şair kıza dedim Sayda'ya düşünmeden öylece. Sayda yine iki yanına baktı, dikiz aynalarında dolaştı, duymamış gibi yapsa olmayacak diye düşündü herhalde. Bir CD koydu teybe. Çok canım sıkıldı. Nedir yani bu gerilla lideri, sert kadın havaları? Bir soru sorduk. Nedir yani bu aptal turist muamelesi diye düşünürken çalmaya başladı. And I go back to black. Ve ben karanlığa dönüyorum. Küfür ettim sevinçle. Amy Winehouse'un sesi bir gezegen kuracak kadar büyüktü. Gidiyoruz. Amy çalıyor çölün ortasında. Sayda eliyle direksiyonda dertli dertli ritim tutuyor, nakaratı mırıldanıyor. Üçümüz arkada şaşıyoruz. Sadece hayret etmekle meşgulüz. Madame Lila başını sallıyor düşünceli düşünceli. Kızı mı düşünüyor? Amy Winehouse gibi bir zamane icadını akıl erdirmeye mi çalışıyor derken, şair kız kendine bahşedilenin kimsenin ölümüyle bitmeyeceğini öğrenecek. Aşkın kendinde olduğunu. Bu kızcağız mesela Amy Winehouse'dan söz ediyor. Ona bahşedilmiş olanla baş edemiyor. Sesinden belli. Tıpkı Billie Holiday gibi. Sonra, neydi o kızcağızın ismi? Janis Joplin gibi. Nereden biliyorsun be kadın? Hep aynı hikaye. Toplayamıyorlar kendilerini, sahip olamıyorlar bahşedilene. Kendilerini koruyamıyorlar, sonra da uçamayan renkli kuşlar gibi. Çat! Biri mutlaka vurur böylelerine. Söyleyin bana, bu kızcağızı kim vurdu ki sesi böyle çıkıyor? Üçümüzün de ağzı, madamın söyledikleri yüzünden açık kaldığı için bir şey diyemedik. Sayda cevap verdi. Kocası. Yani daha doğrusu evlendiği adam, bok çuvalının biri. Madame Lila, Açık camda ritim tutarken başını salladı. Elbette der gibi. Devam etti. Back to Black çalarken. Bilhassa ikinize söylüyorum. Amira ile beni kastediyor. Size bahşedilen yeteneği taşıyabilmeniz için inanmanız lazım. Çünkü yeteneğiniz yüzünden. Maalesef öyle bir dünyada yaşıyoruz. Amiracığım dinliyorsun değil mi? Yeteneğiniz yüzünden size ihtimam göstermek, sizi korumak yerine yerle bir etmek isteyecekler. Sizi kıymetsiz olduğunuza inandırmaya çalışacaklar. Buna yenilmemek için size bir şeyin, birinin çok sevdiğine inanmanız lazım. Bu yüzden bir tanrıçaya, bir tanrıya inanmalısınız. İnsan kendini durup dururken sevemez. Palavra o işler. İnsan kendini ancak bir tanrı onu severse, birinin onu sevdiğine inanırsa sevebilir. İnanmalısınız yoksa delirirsiniz. Bak bu kızcağız delirmiş bile. İntihar eder bu. Hepsi etti çünkü. Etti mi yoksa? Sayda başını evet anlamında salladıktan sonra ağzının kenarıyla müstehsi bir hı sesi çıkardı. Bir yara kaşındı içinde. Bir kurşun oynadı etinde. Peki Trina dedi. Söyle bakalım. Kimse onları sevmediğinde, onlara bahşedilen hediyeleriyle yalnız kaldıklarında söz verdiğin gibi. Gerisini getiremedi. Kadın sert, daha sesi titremeden bıraktı cümleyi. Sorduğun şey şu mudur sevgili Sayda? Onların yanında olacak mısın diyecektin herhalde. Sayda yine öfkeli bir şekilde dikiz aynalarında dolaştırdı gözlerini. Madame Lila, şair kızların kumandanı ile konuşurkenki gibi dümdüzdü. Hayır olmayacağım. Ben herkese elimden geldiği kadar yardım ederim. Şefkat değil, kılavuzluk veririm. Kimsenin annesi değilim. Eğer anne olmak isteseydim... Sayda sertse Madame Lila kaya, sesi titrese titrememiştir, deprem olmuştur diyeceksiniz. Öyle bir pozisyon alış. Sayda başını boş ver gibi salladı sadece. Üzerine çok kabuk bağlamış kesiğin belli, kendi de deşmek istemiyor. Böylece Amy Winehouse albümünü 3 kere dinliyoruz. Üst üste, 3. kere I cheated myself, kendime ihanet ettim. Çalarken Mariam sigara yakıyor. Madame Lila'nın kendi içtikleri hariç sigara dumanından rahatsız olduğunu bilmesine rağmen sormadan. Ben de yakıyorum. Amira da, Sayda da, ver yansın ediyor olmalı. İçmemesine rağmen o da bir tane. Peki şu mavi yüzlü ihtiyar deyiverdi Mariam ağzını yaya yaya. Daha sorusunu bitirmeden Sayda irkildi. Madame Lila tedirgin oldu sanki. Mariam'ın sorusunu tamamlamasına izin vermeden Madame Lila, sonra dedi bol ünlemli, Sayda zıpkın gibi dönüp madama baktı, gerildi yay gibi. Her neyse dedi Madame Lila, Elkaina'nın topraklarındayız şimdi, biliyorsunuzdur herhalde. En cahil ben olduğum için bana bakıyor sorarken. O üniteyi Mariam sağ olsun Tunus'ta anlatmıştı Dido bahsinde. Emeviler Kuzey Afrika'yı ele geçirmeye çalışırken çöle çekilip kendi ordusunu yok etmek pahasına topraklarını ektirmeyen, biçtirmeyen, nihayet ordusuyla birlikte intihar etmeyi göze alıp esir düşmeyi reddeden kadın hükümdar. Sayda'ya döndüm Madame Lila. Biliyorum kızacaksın bana ama kızma Saydacığım, açıkça söyleyeceğim. Yeniliyorsunuz. Yendiğiniz için yeniliyorsunuz. Bu sefer bu kadar kolay geldiği için yeniliyorsunuz. Amcam burada olsaydı, onun söylediği gibi olsaydı keşke, siz kazandığınızda masal kazansaydı. Ama şimdi sadece yayvan ağızlı Amerikalılar ve her seferinde hiçbir şey yapmamış gibi günahlarından sıyrılan İngilizler kazanıyor. Herkes gereğinden fazla heyecanlı. Bilhassa gençler. Anlamıyorlar. Sonunda olacakları. Sayda ilk kez o zaman konuştu gerçekten. Madame Lila tuhaf Trina demedi. Şimdi sen yoksun. Bu başka bir zaman. Bu başka bir ülke. Bırak artık büyüye, masala inanmayı. İhtiyarladın. Bir şey bildiğin yok. Senin gördüğün hayat hiç olmadı. Hiçbir şey senin uydurduğun gibi değildi. İnsanlar da hayatta. Sen onlara bir büyü örtüsüyle örttün. Örtüyü kaldırınca gördüklerin hoşuna gitmiyor mu? Hoş geldin Trina. Burası dünya. Her şey sandığından daha bayağı, daha çirkin, daha sıradan. Hiçbirimiz sana layık değiliz Trina. Hiçbirimiz senin hayallerine uymuyoruz. Kimse yeterince iyi değil. Dünyayı kabul etmeden ölüp gideceksin. Kendini öyle güzel kandırıyorsun ki her zaman gösterine hayran olacak yeni seyirciler buluyorsun. Bizden bahsediyor. Ama onlar da anlayacak. Onlar da senin yalanlarından bıkacak. Bu şapşallıkları geçince onlar da senin hep çekip gittiğini görecek. Buz olduk, buz. La Strada operasının temel direğine kepçeyle girildi sanki, öyle. Bir saniye sürdü bu buz sessizliği ve hiç beklenmedik bir şekilde. Kendine gelseydi hanım, ağzını topla diye bağırdı Mariam. Duramadı. Topla, yoksa ben toplarım. Bundan sonraki bir saat boyunca herkes camdan dışarı baktı. Nihayet, dediğinde Madame Lila küçük bir köye vardık, Yefren. Kirli sarıyla orantısız tazelikte bir bahçenin önünde durduk. Sanki başka bir ülkeden getirilip oraya konmuş gibi bir bahçe. Bahçe kapısında ellerini önünde kavuşturmuş ihtiyar, tombul, güleç bir kadın. Sanki güleçlikle çalışan bir motor var kalçalarında. Bizi gördüğü andan itibaren sesleriyle ağırlığını bir o kalçaya bir bu kalçaya vererek kıpırdanmaya, yavaş yavaş jipe doğru yürümeye başladı. İnsanlardan uzak, çiçeklere yakın yaşayanların katmansız, şüphesiz sevinci. Onunla birlikte jipe yaklaşan biri orta yaşlı, biri de genç iki kadın daha var ve en genç olanı eteklerine yapışmış bir kız çocuğu. Üçünün yüzü de tıpatıp aynı. Madame Lila indi arabadan, dışarı attı kendini hatta. İhtiyar kadın bir neşe duası okur gibi konuştu Madame Lila'ya. Hoş geldin Trina, Dido'nun evine hoş geldin. Madame Lila'nın burnu, büyüklüğü kadının manasız neşesi karşısında iyice huysuzluk gibi duruyor. İhtiyar bakar bakmaz, insanı güldüren cinsten bir kadın. Pek matrak, fakat biz cipten beşi bir yerde gerilim zinciri olarak inmişiz. Marian bir an önce bahçeye girmek derdinde, Sayda ile vedalaşmak istemiyor. Oysa Sayda bizi bırakırken bir şeyler söylemek istiyor. Bizi kendi gerilla ciddiyetine hiç yakıştırmadı 3 gün boyunca ama Madame Lila'dan ötürü kader arkadaşı olduğumuzu düşünmüş olmalı. Ya da belki bir açıklama getirmek istiyor Madame Lila ile olan kadersiz kaderini. Mariam'a diyemedi. Yoldaki gerginlikten ötürü. Amira'yı Madame Lila'nın büsbütün esiri olmuş gibi gördü belki. Ona da söylemedi. Kendini açıklamak için beni seçti son anda. Sadece şunu söylemek istiyorum. Alt dudağını ısırdı. Kızı etrafta olmayınca tıpkı kızı gibi davranan annelerdendi. Kızı gibi o da ayakları üzerinde korkudan yaylanıyordu. Sizi beni kırdığı gibi kıramaz, biliyorum. Çünkü ben çocuktum, çok gençtim. Suçum birine çok aşık olmaktı, kendimden vazgeçmekti. Ama yine de... Her neyse, onun da adı Trina. Adı aşk. Ama benim aşkımı cezalandırdı. O aşk için sadece başka bir erkekten vazgeçer, kendinden asla. Onun sınırlarını geçtim ve beni bu yüzden kırdı. Gözleri doldu, başını yana çevirip ayakları üzerinde asabi yaylandı. Söylerse kendini çok zalim hissedeceği şeyleri söylemek istedi. Elbette Trina anne ile ilgili şeyler. Öfkesini suçluluk duygusuyla yumuşatmayı becerdiğinde tekrar konuşmaya başladı. Sizi kendi muhteşem dünyasına çekmesinin bir sorumluluğu olduğunu hatırlatın ona. Öylece dışarı atamaz sizi. Yani bir başınıza. Topuğunu gözyaşlarına geri gitmeleri için emir verir gibi birkaç kez yere vurdu. Çölde öldürmeyi bilen bir kadın olarak çölün ortasında eski bir hatıra için ağlayan bir kadın olmaktan utandı. Bu sırada Madame Lila bavulunu almak için bagajda dikildi. Tabii ki birisi onun için bu işi yapmalıydı. Herkesten önce Sayda davrandı. Gargara'ya getirdi meseleyi biraz. Sizi alacaklar 2 gün sonra. Eğer almazlarsa haberim olsun biliyorsun. Durdu, uzun durdu. Ben her zaman seninim. Madame Lila cevap vermedi. Sayda da affedilmek için beklemedi. Bu haşin ilişki belli ki hep böyleydi. Sayda jipine atlayıp hükmedebildiği tozun içinde kayboldu. Bavullara çok genç bir kadının eli yapıştı. Başını kaldırıp baktığında bana günaydın dedi. Akşamüstü olmasına rağmen kardeş çekikir dedi. Ve bir batında üçümüzün de bavullarını alıp bahçede kayboldu. Arkasına takılmış 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu. Yüzünü bile göremedim. İhtiyar kadın fokurdayan neşesine bir parça ara verip tek tek ellerimizi tuttu. Bir anlık, sadece bir anlık bir nabız alma ciddiyeti belirdi yüzünde. Sanki ellerimizden ateşimizi ölçüyormuş gibi bir hareket. Hepimizi bitirdiğinde fokurdamaya devam etti. Bizimle ilgili komik bir şey biliyormuş gibi gülüyordu. Orta yaşlı kadın daha aklı başında bir neşe ile onun koluna girip bizi içeri buyur ettiğinde ikisi birbirinin ağzından laf alıyordu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, Dido'nun evine hoş geldiniz. Mariam kendisinden ziyade Sherlock Holmes'e benziyor, etrafa şüpheyle bakıyordu. Bu, Dido'nun evi işinin içinde bir iş vardı ve kesinlikle ortaya çıkaracaktı. Ciddi merakı kadınların hafifliği yanında bir sorgu hakiminin şakadan anlamayan haline benziyordu. Orta yaşlı olanı Mariam'ın ve Amira'nın koluna girip, Dido'nun evidir buyurun, Trina'nın kızlarına hep açıktır dedi. Madame Lila da benim koluma girdi, böylece bahçeye girdik. Mümkün olmayan bir mevsimde ve iklimde erguvanlar vardı bahçede. Orta yaşlı kadın evin kapısından girerken durdu, gözleri doldu birden. Yıllar oldu Trina, evine hoş geldin. Madame Lila gururla yaptırdığı köprüleri, barajları görmeye gelmiş bir başbakan havasında etrafa bakıyor, teftiş ediyor yine. Dinleneceğiz Hatice dedi sadece. Odalarımız hazır mı? Kadın her şeyi tertemiz, bembeyaz düşünmüş biz gelmeden. Hazır etmiş. Öyle bir huzurla sakin ve duru. Böylece girdik hiç penceresiz yerin altına doğru bir kayanın içine yuvarlanmış eve. İçeride tahmin edilemeyecek bir zarafet. Bordo satenler, altın işlemeli yastıklar, loş odalar. Duvarlar hasırla kaplı olduğu için belki içeride bir serinlik hissi. Tabanlarımızın altında kaygan hasır daha çok dokunmak ihtiyacı hissettiriyor. Ortadaki boşluğa bakan üç oda var. Banyo başka bir dehlizde. Mutfak yerin bir kat daha altında. Her yerde mumlar yanıyor. Eğer bir hikaye anlatılacaksa, bir sır ortaya çıkacaksa daha iyi bir yer olamaz. Öyle bir acayip ortam. İçeri girerken asla yerin dibinde kalamayacağımı, penceresiz bir yerde nefes alamayacağımı düşünmeme rağmen insanı karşılayan ferahlık gerçek dışı. Her bir dantel, her bir ayrıntı çok uzun sürmüş bir evcilik oyunu sırasında tasarlanmış gibi. Bir masalda bir şefkat evi kurulsa ancak böyle kurulur. Çöl başka bir dünyada, burası başka bir gezegen. Madame Lila tek yataklı bir odaya girdi. Biz üç yataklı başka bir odaya. Madame Lila biraz önce çıktığı eve geri gelmiş gibi hareket ediyordu. Biz üçümüz bizden önce başlamış bir evcilik oyunun nesnelerini, hikayesini ve rollerini anlamaya çalışan üç çocuk gibi sustuk ve izledik. Bir oyunun içine dahil olmak için bu hayal mekanının aklımıza yerleşmesini bekledik. Küçücük banyoya sırayla girip kurnanın başına oturup sulardan geçtik ağır ağır. Beyaz havlulara kundakladık kendimizi, sessiz sessiz. Geceliklerimizi giydik. Jadon'un ölümlü, gerilimli, silahlı dünyasından sonra aklımızdan geçenleri lokma lokma neşe tükürüğüyle iyileştiren Yefren sessizliğine girdik. Hiç toz yoktu, hiç çöl yoktu. Serinledik. Yatmaya hazır olduğumuzda Madame Lila çıkageldi. İpek saten, sandık lekeli bir erguvani gecelikli. Peluş kağıdına sarılmış, emekli bir peri gibiydi. Yürüdükçe eflatun ipek havada duruyor, ağırlığı düşmesine yetmiyor. Oturdum Meryem'in yatağının kenarına. Buranın hikayesi nasıl olup da çölün ortasında Dido'nun bir evi olur meselesi yarın sabaha kalsın ama şu mavi yüzlü ihtiyar onu Sayda'nın yanında anlatamazdım diye başladı anlatmaya. Böylece sabahtan beri beklediğimiz sorunun cevabını verdi işte. Sizi otelin terasında beyaz gecelikli üç çakır keyif hanımefendi olarak görmeden bir gece evveldi. Ah belki size anlatmamalıyım ama anlatacağım. Ne kadar da keyif alıyordum Madame Lila anlattıklarından. Bu yolculuğa onun yakmaya karar verdiği albümü gezmek için çıkmış olabilir miydik? Madame Lila da anlattıklarından ziyade söylemediklerine ilgili bir şey vardı. Adamın yüzünün niye mavi olduğunu ve küpelerdeki kolyelerdeki sembolün manasını da sonraya bıraktı. Madame Lila, Meryem'e dönüp Yefren'e niye geldiğimize gelince dedi, durdu yine. Aniden bitirdi cümleyi. Burası özel bir yer ve benim. Buradan almam gereken bir şey var, özel bir şey. Bazı özel işler özel bir araçla halledilmeli. Çünkü aniden durdu. Yoruldum dedi, yarın konuşuruz. Üstelemedi kimse. Sadece Amira, rüyalarımızı sormadınız dedi. Yani şu deveye ilk binildiğinde görülen. Madame Lila fettan güldü. Siz gördüğünüzü anlayacak kadınlara benziyorsunuz. Bana anlatmanız lazım gelmez. Aldırmadık, Madame da çekti gitti zaten. Meryem uykuya dalarken, söylemeyeyim dedim ama diye başladı. Zira siz seviyorsunuz bu Madame Lila sırlarını filan. Buraya gelirken arabada Madame Lila'yı savundu ya, onun ağırlığını atıyor üzerinden. Şu mavi yüzlü adam meselesi. Adam Tuarek. Tuarekler mavi insanlar olarak da bilinir. Afrika'nın en büyük göçer halkıdır. Sadece erkekleri örtünür. Onlar da koyu mavi bir kumaş örterler, ağızlarını yüzlerini kapatırlar. O kumaş bir süre sonra kalıcı bir mavilik bırakır yüzde. O yüzden mavi adamlar denir onlara. O kolyelerde her bir aşiretin özel sembolü vardır. Adamın aşiretin sembolü yani o kolye. Yoksa Madame Lira'nın süper sırlarından biri değil yani. Kadınlar örtünmüyor mu? Neden? Diye sordu Amira uyku fısıltısıyla. Meryem, Madame Lira'nın tahtını bilgiyle sarsmanın küçük keyfiyle. Gerçeğini mi istiyorsun? Masal palavrasını mı? Güldük. Meryem devam etti. Derler ki eski savaşta kadınlar en önde savaşmış. Erkekler korkmuşlar. O günden beri erkekler utançtan yüzlerini kapatırlar. Ama gerçeğine gelince... Azizim ilgilenmiyoruz kusura bakma dedim. Amira artık sana da çok güvenmiyoruz Meryem efendi. Bak koskoca Dido evini atlamışsın. Güldük. Dido'nun evinde kadınların kurdukları neşe odası bizi de ele geçirmiş olmalı. Uykuya daldık. Hiçbirimiz bir önceki gece gördüğümüz, tam da Madame Lina'nın söylediği gibi kendimize söylediğimiz yalanlarla ilgili rüyalar hakkında konuşmadık. Bizim anlatacak önceki geceye ait rüyalarımız vardı hala. Madame Lila için ise hep ertesi gün, bir sonraki günün gelişiyle yarım kalan hikayeleri vardı. Zamanın hızına yetişemeyen bir sır yükü, söylenip sonra açıklanması için zaman bulunamayan hikaye boşlukları vardı Madame'da. Her yeni gelen günle bir önceki günkü meseleyi unutturan bir hız. Büyü örtüsüyle örtmek demişti Sayda. Maryam, yalan, Amira ise bizim Don Kişot'umuz demişti bunu. Ama Madame zamanı akıtıyordu işte, öyle ya da böyle. Ve gerçekten çok özeldi Yefren'den alacağı şey. Günün doğmasını bunun için bekledik. Şehrazat kim? Ölmemek için konuşan zavallı bir köle. Bizimki bir gün daha döndürüyordu dünyayı hikayeleriyle. Hem de ertesi gün öğrenecektik. Ne hikaye ve rüyalarımız. Onların da zamanı gelecekti. 16. ayrımın sonu, sayfa 212.